Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu, yine bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Buradaki mevzuları hocamızla tartışıyoruz. Gönlünüze ve gündeminize taşıyoruz. Müslümanın tefekkür dünyası, gönül dünyası nasıl olacak, nasıl olmalı? Bakış açısı nasıl olmalı? Günümüz meseleleriyle de bu tür konuları bağdaştırarak bu mevzuları konuşmaya gayret ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Geçtiğimiz haftalarda vazifeleri konuştuk.
Evet, irade ve iradenin vazifeleri.
İradenin vazifelerini konuştuk. Gençse, yaşlıysa, idareci ise
nasıl tezahür eder?
Nasıl hangi tezahür alanlarda eder? Nasıl ve etkiler? Anne babaysa evet, nasıl tezahür eder? Özellikle anne baba hususunda kıymetli dinleyenler, o bölümü arşiv sayfasından dinlemenizi istirham ederiz. Hocamızın evlatlarımızı yetiştirme hususunda hakikaten önemli ipuçları, önemli tavsiyeleri oldu. İnşallah program sonunda da dua niyetine geçsin diye konuşmuştuk
evet,
kayıt arkasında, ama buradan dinleyicilerimize de bildirmiş olalım. İnşallah bu çocuk yetiştirmeyle alakalı belki ilerleyen zamanlarda böyle bir sadece bu konuları konuştuğumuz bir programla yine
İnşallah
birlikte oluruz diyelim. Hakikaten önemli konular. Çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimizin teminatı, evlatlarımız hakikaten önemli. Hocam bugün irade ve kuvveleri konuşacağız.
Evet.
İnsanın suç veya günah işlerken devreye giren hormonları var. Bu hormonların nasıl oluştuğu ve bizim bu hormonları idare etme noktasında hangi noktadan kuvvet almamız lazım, bunları konuşacağız. Bu konu da çok önemli. 3 bölüme ayrılıyor bu
evet,
konu. Oradan itibaren sizden dinlemiş olalım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Tabii bu sizin de buyurduğunuz gibi hem irade hem iradenin tezahürleri, daha önceki derslerde konuşmuştuk. İradenin tezahürlerinde işte anne baba olarak, bir öğretmen olarak, bir yetişkin olarak, bir birey, bir fert olarak neler yaparız, bunları konuştuk. Tabii bu iradenin yapabilirliği, yani kuvve olarak karşımıza çıkabilirliği ve çıkarlığı burada önemli. Burada üstadımız irade ve kuvveleri şeklinde başlık atmış. Buradan kuvve derken yapabilirliği ve güç yetirebilirliği anlayacağız. Burada 3 temel husus karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi kuvve-i akliye, yani aklın kuvvet bulması. İkincisi kuvve-i gadabiye, yani insanda gelişen öfke, nefret nasıl olacak? Bir diğeri de kuvve-i şehviye, yani iradenin şehvete bağlı olan yönü. Demek ki iradeye tesir eden, iradenin karşılık bulduğu 3 temel insanda akli, gadabi ve şehvi olarak hareket buluyor. Tabi bu alanların da hem ifrat hem tefrit, yani hem çok sert olan, yani çok katı halleri, hem çok mütesahil, yani çok yumuşak, çok leyin halleri, bir de i'tidal, yani muvazene dediğimiz dengeli halleridir. Bu haller eğer hakikatli yerine gelmezse, yani akli, gadabi ve şehevi duygular ifrat ve tefritte kalırsa, o zaman aslen zulüm ortaya çıkmış oluyor. Bunu da ortadan kaldırmanın bir takım teklifleri var. Biz müsaadenizle kuvve-i akliyeden başlayalım. Burada 3 temel duruş söz konusu. Bunlardan birisi kuvve-i akliye, yani aklın kuvvet bulmasında, aklın iradeye geçmesinde, aklın iradeyle olan bağının ifratı, yani aşırılığı diyelim. Buradaki en kısa ifadeyle aklına aşırı güvenmek demek bu. Yani kişinin aklına aşırı güvenmesi, ona haddinden fazla, gereğinin dışında, gereğinden fazla değer yüklemesi, hı hı, ve onu taşkınlıklara uğratması hali. Ya burada aklın noksan olduğu, aklın bir yere kadar hudutlarının olduğu, yani aklın da duyum eşiğinin olduğunu bilmek gerekiyor.
Burada ben günaha düşmem kesinlikle şeklinde bir akla güvenmemeli.
Kesinlikle. Hem bu o manada, hem maddi, hı, hem manevi anlamda, hem günaha düşmem, beni günah
veya hata yapmam,
hata yapmam korku şeyi var. Aslında aklın olayları değerlendirirken vakaya zahirden bakış, yani dış görünüşüyle bakış ve onun mahiyetini kavramaya çalışma hareketi vardır. Tabii akıl yaratılmış olduğu için ve aklın belli noktalarda aynı gözün görme eşiğinin olduğu gibi, kulağın duyma eşiğinin olduğu gibi aklında düşünebilme eşiği var. Bu da herkese göre ve her şekle göre, her şahsa göre değişiyor. Bazen akıl zahirde hayır görür ama bakarsınız o zahirin batını hayır olmayabilir. Bazen zahir hayırdır, batını da hayırdır. Bazen zahiri şerdir, yani kahırdır, bazen onun batını hayırdır. Bazen zahiri de batını da kahırdır. Yani bu dört husus da karşımıza çıkar bizim. Çünkü bir olay değerlendirilirken biz pozitif manada, yani bugünkü felsefe diliyle pozitivist olarak, yani beş duyu organının varlığıyla elde edebildiği bilgiyi bilgi olarak değerlendirme satına alırız. Yani akıl da bu şekliyle bir pozitif değerlendirme yani haline bürünür. Burada da bir şeyi, olayı gördüğü zaman olayın zahirinde kalır. Olayı zahiriyle değerlendirirken onun arka planındaki, biz buna batın diyoruz, hali görmeyebilir. O yüzden burada dört husus karşımıza çıkıyor. Biraz önce söylediğimiz haliyle zahiri de batını da hayır olabilir bir şeyin. Hı hı. Bir şeyin zahiri de batını da kahır olabilir. Bir şeyin zahiri hayır, batını kahır olabilir. Bir şeyin zahiri kahır, batını da hayır olabilir.
Evet. Bunun en büyük örneğini geçtiğimiz haftalarda Nebiler Silsilesi dersimizde anlatmıştık.
Evet.
Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu o hadise diyebilir miyiz hocam?
Elbette ki. Yani görünüş, kahır gibidir.
Kahır gibidir, kahır ama gibi, bir hayır
vardır. Batında işte hayır vardır.
Zaten her şerde bir hayır, her hayırda bir şer.
Kesinlikle. Ayette meselesi ona işarettir, evet, zaten. Hı. Netice itibariyle biz aklın rehberliğini kabul ettiğimizde onu vahiy ile iç içe getiremiyorsak, hı hı, o zaman bir takım mahrumiyetler ortaya çıkıyor. Yani akıl noksan düşünüyor, tam anlayamıyor. Düşünce kalıpları içerisinde kaybolup gidiyor. Yani Anadolu ifadesiyle dıdığının dıdığına varıyor. Hmm. Dıdığının dıdığına varıyor. Onu da sorgulamaya başlıyor. Onu da sorgulamaya başlıyor. Ama girmiş olduğu, tabirlerinde ise çukur, sonunda ışığı olmayan bir çukur. Çünkü bir düşün dünyası, bir tefekkür dünyası eğer bir el feneri tutulmazsa kendi içerisinde insanı kaybeder.
Evet.
İşte o el feneri bizim anlayacağımız anlamda Kur'an ve sünnettir aslında.
Peki akıl ve vahiy, yani Kur'an ve sünnet ve akıl arasına üçüncü bir şey kalp diyebilir miyiz? Yani o noktada biraz belirleyici olması açısından.
Şöyle, tefekkürde, biz İslami tefekkürde, hı, aklı yalnız bırakmıyoruz. Yani Kur'an'da da, hı, sünnette de gördüğümüz zaman, gördüğümüz haliyle tefekkürün merkezi akıl alet olarak kullanılıyor. Merkezi kalp. Yani burada akıl ve kalp aslında birlikte hareket ediyor ve vahiy önderliğinde çalışıyor. Eğer vahiy bu akıl ve kalpten uzak tutulursa bu sefer kalp akıl ile uyumlu çalışmamaya başlıyor. Birbiriyle mutabık hareket etmemeye başlıyor. Bugün bedenin zahirdeki çalışması gibi düşünelim. Yani kalp gerekli kanı pompalamadığı zaman beyin istediği kadar hareket halinde olsun, o kanı almayınca oksijeni alamıyor ve dumura uğramaya başlıyor. Akıl da böyledir. Yani kalpten hissiyatı ilahiyi almadıktan sonra, sağlam bir zemine bağlı olmayıp bilgiyle takviye etmedikten sonra akıl insanı şeytanlaştırıyor, haşa. Aslında önemli bir mesele bu. Burayı iyi anlamak lazım.
Evet.
Ondan dolayı akılla vahyin bir denge içerisinde hareket etmesi, vahyi aklın ışığı diyelim haline gelmesi esası var, gerekiyor. Akıl yalnız kaldığı zaman bu sefer felsefecilerde olduğu gibi, biliyorsunuz onlar varlığı tartışırken biraz önce dıdığının dıdığı dedik, haliyle tartışmaya başlıyorlar. Onu kim, onu kim, onu kim, onu kim derken, hmm, ayeti kerimenin ifadesiyle Allah'ı kim yarattı sorusuna geliyorlar. Geliyor. Yani bir yerde durmak gerekiyor.
Bunu ayeti kerime de söylüyor değil mi? Yani
tabii, sorarsın, yeryüzünü kim yarattı, Allah derler. İşte, hmm, dağları kim yarattı, Allah derler. Allah derler. Sonra Allah'ı kim yarattı derler diyor.
Yok, onu diyorlar. Bir, evet, de şey var. Hani sizin aklınızın ermediği bazı meseleler var. Orada durmasını bilin.
Tabii ki. Tabii ki.
Değil mi?
Yani bir... mealen şöyle. Tabii biz birebir de bu ifadelerle ayet yok ama, hmm, bütün ayetlerde mesela şeytanın, oraya girmeyelim. Mesela insanı yaratılışta meleklere inni alumentum la ta'lamun, hmm, ifadesi vardı. Yani ben bilirim, siz bilmezsiniz. Yani, hmm, Allah-u Teala'nın bilmiş olduğu bilginin bizim bilgilerimizin yan yana konulduğunda hiçbir şey olmadığının farkına varıyoruz. Tabii biz oradaki yaratılışın arka planında ne var? Ne istiyor Cenab-ı Hak? Bizim, hmm, için nedir? Bunları biz sadece uygulamada sorumluyuz. Tefekkürde bir yerde durmamız esası vardır. Yani Allah için tefekkür başladığında Kur'an ve sünnet rehberliğinde çizgisiyle yürüyeceğiz. Onunla beraber bir tefekkür geliştireceğiz ama bu tefekkürde Bir yere geldiğinde orada durmayı bileceğiz. İşte Kur'an ve sünnetle tefekkür bunu öğretiyor. Ama Kur'an ve sünneti tefekkürde dışarı çıkardığımız zaman, o zaman basma kalıplar içerisinde ve belli sorular ve sualler içerisinde aklı şaşırtan, aklı geride bırakan, hatta aklın almadığı alanlara girmeye çalışıyoruz. Bu sefer haşa sapıtmalar başlıyor. Akli yanılgılar ve akli yamulmalar başlıyor. Bunlar evet. Buralara dur demek için bizim hadiseyi görürken nasıl karşılaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederken, Kur'an-ı Kerim ayetlerini tefekkür ederken de bu kısmı gözden kaçırmamak lazım. Yani ayetlerin tefekküründe de biz bir yerde durmakla mükellefiz. Hani bazen şu vardır, bunu modernist bir takım tarihselci kimselerden çok duyarız. Ya ben akledemiyor muyum? Başkasının aklına ihtiyacım var mı? Doğru, sen akledebiliyorsun. Aklına da ihtiyacın yok başkasının. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken bizim bir akla ihtiyacımız var.
Özellikle mezhepsel durumlarda bunu söylüyorlar değil mi hocam?
Yani mezhebi de koyuyorlar bunun içerisine, akideyi de koyuyorlar. Ondan sonra bugünkü ameli dediğimiz Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki tarzında mezhepler içinde söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamada, kulluğu anlamada, duayı ya da imanı İslam'ı anlamada da söylüyorlar. Bunların durdurağı yok.
Sonra Hazreti Muhammed gerekli anlayamamış miydi sorusunu, ben daha iyi anlıyorum
evet,
diyor.
Evet, gerekli miydi sorusunu soruyorlar. Yani Hazreti Peygamber'e haşa bir kargocu, bir postacı kimliği yüklemeye çalışıyorlar. Haşa. Yani netice itibariyle o Kur'an-ı Kerim'i bize anlamlandırırken, anlatılırken ayetlerde elbette ki biz Bakara suresinde Elif Lam Mim'de el kitabu la raybe fihi hudellil muttakin. Orada zerre kadar şüphe olmadığını biliyoruz ve hidayet rehberi olduğunu biliyoruz, ama muttaki olanlara hidayet rehberi. O zaman bir takva ve ittika hali nedir? Onu tefekkürle başlamak gerekiyor. Burada akla takılıp kaldığımız zaman akıl bir yere kadar takva kelimesini anlamaya çalışacaktır. Yani sözlük anlamıyla bakacaktır, onun ıslahi anlamına bakacaktır, kelime grubu içerisinde ne karşılık bulduğuna bakacaktır. Ama oradaki Kur'an-ı Kerim'deki akletme, Kur'an-ı Kerim'deki tefekkür etme, buraya dikkat, peygamberle birlikte akıl ve tefekkürün karşılığıdır. Çünkü o sanatın bizdeki tecellisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Kur'an sanatının, Kur'an-ı Kerim'deki tefekkürün tezahürü Resulullah ile bizim karşımıza çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biz devreden çıkararak bir tefekkür deryasına girmeye çalıştığımızda girdiğimiz acaba tefekkürün deryası mıdır yoksa zindanı mıdır?
Evet.
Yani onu bilemeyiz.
Yani bu tefekkürün sorgulayıcı bir tefekkür olmaması için de kalbi bir kıvamın da olması gerekiyor o zaman.
İşte o ayeti kerimedeki ittika, müttakîn dediği, işte oradaki hidayet rehberidir, ittika sahiplerine müttakî dedikleri, işte aslında kalbin belli bir derecede kıvam almış halidir. Yine bu dersin inşallah ileriki devrelerinde gelecek, o konuşacağız.
Biz iki veçeciliği konuşmuştuk, dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Çok araya giriyorum.
Estağfurullah.
Kişi hem aklını besleyecek, yani ilmi anlamda bir birikim oluşturacak, hem de gönlünü besleyecek. O manada işte bir seheri olacak, bir gözyaşı olacak, ibadetlerde ona göre bir kıvam olacak ve iki veçecilikle devam etmiş olacak.
Hadis-i şeriflerde de ilim ve hilim dengesi deniyor buna. Yani Allah-u Teala bir kulunun bu anlamda hayrını murad ettiğinde ona ilim veriyor. İlim verdiği kulunda hilim de oluyor, hilim verdiği kulunda ilim de oluyor. Bunlardan birisi olmadığı zaman diğerisi olmuyor. Buradaki ilim olmazsa olmazlarımızdandır. Elbette ki biz Arapçayı öğreneceğiz. Elbette ki biz Arap dili kaidelerini öğreneceğiz. Ama bu kaidelerle birlikte o kelimelere yüklenen anlamların Allah Resulü tarafından bize anlamlandırıldığı şekliyle mana bulduğunu da gözden kaçırmayacağız.
Eyvallah.
Tefekkür yaparken de, herhangi bir ayeti düşünürken, anlamaya çalışırken de orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la anlam kazandığını da unutmayacağız. Çünkü 23 yıllık bir nübüvvet, 23 yıllık nübüvvette sebebi nüzuller var. Yani ayetlerin inme sebepleri var ve anlam bulma karşılığı var. Çünkü Peygamberimizin temel vazifelerinden bir tanesi litübeyyine linnâsi, yani Kur'an'ı anlatmaktır. Burada tefekkür de vardır. Hazreti Ömer Efendimiz bir defasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebu Bekir Efendimiz beraber otururlarken yanlarına girmişti. Diyor ki bir müddet onlarla beraber kaldım, kaldığımla kaldım diyor. Sonra çıktığımızda Hazreti Ebu Bekir'e sordum, dedim ki diyor, ya Ebu Bekir, içerideki muhabbet neydi? Ben hiçbir şey anlamadım diyor. Siz Allah Resulü ile oturduğunuzda böyle muhabbetler mi yapıyorsunuz diye sorduğunda, ekseri ya biz Resulullah ile böyle muhabbet kurarız, böyle konuşuruz diyor. Yani tabirlerindeyse seviye üstten üstün üstüne çıkmış bir halde. Yani bugünkü havasul havasın da ötesinde Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bir tefekkür muhabbeti var. o tefekkürde konuştukları, kullandıkları ifadeler, kalıplar, orada söylenen bazı haller Hazreti Ömer'in bile anlayamadığı haller olmuş. Yani netice itibariyle biz şunu anlamakla mükellefiz. Kur'an-ı Kerim mucize bir kitaptır. Her fert, buna kafir de dahil, Kur'an-ı Kerim'den hisseye sahiptir. Eyvallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim innellezine keferu da diyor. Müminunu derken keferu'yu da söylüyor.
Herkesi muhatap oluyor.
Herkesi muhatap oluyor. Kur'an-ı Kerim sınıf ayırmıyor hitapta. Ama burada hisse alabilmek müttaki olmayı gerekli kılıyor. O da kalbi bir kıvamı belli bir derecede kazanmış olmayı gerekli kılıyor. Yani bir kiloluk kıvamı olan bir kiloluk hisse alıyor. Bin kiloluk kıvamı olan bin kiloluk hisse alıyor. On bin on bin hisse alıyor. Yani ne kadar orada miktar artıyorsa doğru orantılı o miktarda yükselmeye başlıyor. Bundan dolayı biz bazen biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Hızır'la buluşmalarındaki hali Hazreti Musa'nın anlamlandıramaması gibi düşüneceğiz. Bazen biz hani ayet-i kerimede yine asettekrahu şeyen fehu hayrul lekum dediği, bazen kerih gördüğümüz haller bize hayır, hayır gördüğümüz haller kerih olarak
Hazreti Musa'nın anlamadığını anlamaya çalışmayacağız. Haddimizi bileceğiz.
Kesinlikle öyle. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bakın orada hadis-i şerif de şöyle bir tamamlama yapıyor Hazreti Musa'ya. Diyor ki eğer ki diyor Musa sabretseydi, bu üç soruyu sormasaydı ya da bu üç şeyde ya ne oluyoruz demeseydi, Allah nice hakikatleri onun gözünün önüne serecekti belki de diyor.
Evet.
Neticede bizim bilmediğimiz hakikatler var. Bu hallerin arkasında da hakikatler var. Şimdi bazen bazı olaylar olur. Buna zahir ve batini hayır denir. Yani Allah yolunda kullanılan bir güç, kuvvet, sıhhat, ilim, helal mal, infak vesaire, bunların her biri hem görünüş itibariyle hem de muhtevası itibariyle hayra insanı teşvik eder. Yani burada baktığımız zaman mesela Allah'ı, ibadeti, İslam'ı, Kur'an'ı tefekkür etmek hayırdır. Yani neticede hem zahirinde hayır vardır hem batınında hayır vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin tefekkürünü bin yıllık nafile ibadete bedel kılıyor. Bin rekatlık, bin vakitlik nafile ibadete bedel kılıyor. Bunun sebebi tefekkürün hakikatli olması hali. Yani mümince tefekkür. La raybe fih dediğimiz, yani kalpte zerre kadar şüphe olmaksızından kasıttır aslında. Kur'an'da şüphe olmadığı muhakkak. Kur'an-ı Kerim la raybe fih derken Kur'an-ı Kerim'i kasteder ama biz orada şunu anlayacağız. Eğer müttakilerle bizi birleştiriyorsa, takva ehliyle birleştiriyorsa, o zaman kalbinde zerre kadar şüphe olmadan Kur'an'ı okuyacaksın demektir bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir anlama çalışması yapılırken, bir anlam çalışması yapılırken bu hem zahiri hayırdır hem batini hayırdır. Ama bu hayrı da nasıl yapmak gerekiyor? İşte takvayla, takva ehli olmakla yapmak gerekiyor. Bir diğeri zahiri de batını da kahır olan, bazen işte böyle dünyevi ihtiraslar uğruna, İşte bazı insanı isyana teşvik edecek hallerle, uhrevi felaketlere de götürecek olan haller vardır. İşte bunlar hastalıklar olabilir, musibetler olabilir, iflaslar olabilir, bazı fikri düşünce kalıpları içerisinde saplantılar olabilir. Bundan dolayı söylüyoruz, söylediğimiz şey, daimi arkasında durduğumuz şey, her ne olursa olsun düşünce ve fikir mutlaka Kur'an ve sünnet paranteziyle düşünülmesi gerekir, anlaşılması gerekir.
Böyle olmayınca işte birileri de çıkıp ben peygamberin torunuyum, benim huzurumda bulunan İşte bin yıllık ibadet etmiş kadar sevap kazanır diyebiliyor.
Daha niceleri. Elimi öpen cennete girecektir diyor. Başka şeyler söylemeye başlıyor.
Aşağı.
Bunlar Allah korusun şeytanın aldatmaları. Yine bazı haller vardır. Bunların zahiri hayır görünür ama batınında kahır vardır. Mesela bazen insanın zenginliği olur, malı mülkü olur, bazen evlatlı olur vesairesi olur. Hatta ilmi olur, makam mevki sahibi olur. Bunlar dışarıdan bakıldığında hayır gibi görünür ama bakarsınız ki o ilim, o şahsı Allah korusun rıza-i ilahiden uzaklaştırmış. O makam, o mevki bakmışsınız ki ona bir ateş çemberi olmuş, dolanmış boynuna, cehenneme doğru sürüklemeye başlamış. Neticede bir hadiseyi düşünürken biraz önce de söylediğimiz, dikkat çektiğimiz gibi çift vecheli olarak düşünmekle mükellefiz. Yani bir, bu hadisenin dünyevi boyutu budur, buna biz zahir diyoruz. İki, bu hadisenin uhrevi boyutu var, buna da batıni hal diyoruz. Biraz önce söylediğimiz hem zahirinin kahır gibi görünen ama batınında hayır olan Hazreti Musa ile de örneklendirdiğimiz o üç hal kulun üzerinde cereyan ettiğinde kul bazı şeyleri anlayamayabilir. Mesela güncel bir meseleden örnek verelim. Şimdi imtihanlara giriyor kardeşlerimiz. Öğretmen olacak, imam olacak, işte bulunduğu bölgede atanacak, tayin edilecek. İşte KPSS imtihanlarına hazırlanıyor, giriyorlar. Bazen bizim gençlerimizden de hocam çalıştık ama puan da aldık. İşte az oldu sayı deyip üzülenler oluyor. Biz onlara diyoruz ki bakın yavrucuğum, sizin belki de Allah-u Teala bir halden korunmanıza murad etti. Böyle düşünün. Yani bir hastalık mı verdi Cenab-ı Hak? Demek ki başka bir şeyden sizi korunmayı murad etmiş ya da sizi bu musibetle bir manen derecelendirecek, size kıymet verecek, belki haller halk etti. Bunu siz anlayamadınız. Halinize şükredin. Bekleyin. Len şekertum ve leziden löküm. Yani şükrederseniz artırılacak. İsyan etmeyin. Siz kararınızdan vazgeçmeyin. Bir hocamız vardı üniversitede. Allah selamet versin, yaşıyorsa, vefat ettiyse rahmet eylesin. Ama yaşadığını duymuştum. Hocam hep şey derdi, çok hoşuma giderdi. Allah hak yemez yavrularım derdi. Allah hak yemez. Siz size düşeni yapın. Cenab-ı Hakk'ın işine karışmayın. Burada biz hangi hal olursa olsun, buna rıza hali deniyor işte. Yani hoşlanmadığımız bir şey içinde olsa, bizim için hayır olduğunu, arkasında hayırların olduğunu düşünmekle mükellefiz evet. Aslında.
Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, İkisinde cana safa, kahrında hoş, lütfunda hoş.
Bunu diyebilmek mesele. Evet. Ama kahrı murad etmemek lazım. Onu da ben parantez arasında şöylece söyleyivereyim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kahrına güç yetirmek biraz büyük hal ister. O bizim şu anımızda yok. Yani, ufak tefek musibetlere bu kadar isyanlar herhalde...
Benim cezamı burada ver
dememek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabi vefat edeceğinde, sen ne yaptın diyor kendine diyor. Diyor ki ya Rabbi bana ahirette bir şey bırakma, cezamı dünyada ver dedim diyor. Yani cennetime sebep olmasın, cehennemime de ulaştırmasın diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya diyor niye öyle söyledin diyor. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene deseydin ya diyor. Yani ya Rabbi bana dünyada da ahirette güzellik ver diye dua etseydin olmaz mıydı diyor. İşte aslında bizim anlayamadığımız, anlam veremediğimiz ya da zihinlerimizin takıldığı yer burası. Yani dünyada musibeti istememek, dünyada Cenab-ı Hakk'ın bu imtihanını istememek. Ne yapacağız? Tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, onun merhametine sığınacağız. Evet. Onunla murakabe halinde olacağız, devamlı onunla beraber bir hayat yaşayacağız. O zaman rahmetine sığınacağız, rahmetinden de merhametiyle cennetini isteyeceğiz. Yani burada musibetten biraz uzak durmak lazım.
Gelirse de o manada sabretmek
lazım. Çünkü bildiğimiz şey, yani o gelen her hal neyse... Şunu unutmamak lazım. Biz imtihan için varız.
Arkasında bir hayır vardır.
Mutlaka. Öyle
az
düşüneceğiz.
Az önce konuştuğumuz.
Tabii mevcut. Şu söyleniyor bazen gençlerden de bize geliyor bu. Diyorlar ki hocam böyle söylüyorsunuz ama bu biraz hani kendini aldatma olmuyor mu? Yani polyanlacılık derler buna, iyi niyetle bakma falan diye. Diyorum ben diyorum ki bunun aksi nedir? Yani siz kahırlanınca mesele çözülüyor mu? Ya da siz bağırıp çağırınca, ortalığı velveleye verince, coşunca, kalbini sağa sola yumruk atınca iş düzeliyor mu? Düzelmiyor. Büyüklerimizin çok güzel sözü vardır. İki yanlış bir doğru etmez.
Eyvallah.
Sana şimdi geleni yanlış düşünüyorsun ve bunu yanlış karşılıyorsun ama ikisinden bir doğru çıkaramıyorsun. Ama gelenin Allah'tan sana iltifaten geldiğini düşünsen, hatta onu bir ikrami ilahi olarak bilsen, hem dünyevi hem uhrevi kazancına sebep olacak.
Allah-u Teala olacak. Bir güzellik nasip ettiğinde seviniyorsun.
Ama
bunda niye böyle hareket ediyorsun?
Yine var değil mi? Ayet-i kerimede size bir iyilik geldiğinde Rabbim bana ikram etti, ekramen. Bir arıza geldiğinde ihanet etti, ehanen. Yok, olmaz. Orada bizim duracağımız hal, ya Rabbi bu senden bana geldi. Ben senden bana gelene razıyım. Hastalıksa tedavisi için sebepler arayacağım.
Eyvallah.
İşte borçluysam edası için sebepler arayacağım. Dertliysem devası için sebepler arayacağım. Şikayetten ziyade teslim olacağım. Mantık eyvallah. Böyle olmalı aslında.
Eyvallah hocam, Allah razı olsun.
Sizden
de çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Tabii bu akliye de tefrit haliydi.
İfrat haliydi.
Şimdi tefritten devam edeceğiz inşallah.
Konuşacağız ve itidal orta halli nasıl olması gerekir bunu da önümüzdeki programımızda i̇nşallah. Konuşmuş olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim inşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Önümüzdeki hafta yine bu meseleleri, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.